Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 24. ayrım. 14. bölüm. Soğuk orospu çocuğu diye söylendi Fini daha sonra. Koridorda bir an durdu, saatini kontrol etti. Hadi gidip Vo'yu bulalım, onunla biraz laflayalım. İnsanlardan aldıkları organları muhafaza ettikleri yere gidip bir bakalım. Tanrım, böylesi yerlerden nefret ediyorum. Bu, Dallas'ın da hep söylediği bir şeydir. Şu an için onu aklından çıkar, dedi Fini. Evie kendi aklından da çıkarabilmek ve işini yapabilmek için çok büyük bir çaba sarf ediyordu. Eğer bu davayı kapatabilmesi için ona yardım edeceksek, onun sıkıntılarını zihninden uzak tutabilmen gerekir. Sert bir yüz ifadesiyle koridordan aşağıya doğru yürüdü. Sonra ona ayak uydurmaya çalışan Peabody'ye şöyle bir baktı. Tüm bu bilgilerin ve mülakat disklerinin ekstra birer kopyasını çıkar. Peabody onunla göz göze gelmişti. Onu anlamıştı ve uzun sabah boyunca ilk kez gülümsemişti. Tamam efendim. Tanrım, beni ölünceye kadar oturtma diye dua etti Fini. Peabody güldü. Eve de bunu derdi. Şimdi buna alışmaya çalışıyor. Sence toparlar mı Peabody? Bir saat sonra Peabody, ince mavi bir jel içinde saklanan bir kalbe bakıyordu dehşet içinde ve büyülenmiş bir biçimde. Buradaki tesislerin diyordu Vo, organ araştırmalarında dünyanın en iyileri olduğu tartışılabilir. Bugün çok pahalı olmasa da Dr. Drake antikanser aşısını bu merkezde bulmuş ve rafineleştirmiştir. Merkezin bu bölümü, insan organlarını olumsuz yönde etkileyen, yaşlanma dahil tüm hastalıkların ve şartlarla ilgili çalışmalara tahsis edilmiştir. Buna ek olarak organın çıkarılıp yenisiyle değiştirilmesi teknikleri üzerinde çalışmaya ve bu konuyla ilgili teknikleri rafineleştirmeye devam etmekteyiz. Boydan boya ince beyaz bölmelerle kısımlara ayrılmış laboratuvarın bir helikopter pisti kadar geniş olduğunu düşündü Fini. Beyaz, açık yeşil ya da koyu mavi uzun önlükleri olan düzinelerce insan, bilgisayarların, bilgisayarlı mikroskopların ve adını bilmediği aletlerin başında çalışıyordu. İçerisi bir kilise kadar sessizdi. Laboratuvarda hiçbir şekilde müzik sesi filan yoktu ve sadece kullanılmakta olan bazı büyük araç ve gereçlerin fısıltısı vardı. Nefes aldığında havada bayıltacak kadar antiseptik kokusu hissediliyordu. Burnundan nefes almaya gayret etti. Etiketlerin tutturulduğu jel dolu şişelerin içindeki organların sergilendiği bölümde ayakta duruyorlardı. Yakındaki kapıda bir güvenlik sessizce duruyordu ve Fini içinden birisinin mesaneyi alıp kaçmak isteyebileceğini düşünerek alaycı bir şekilde gülümsedi. Tanrım, ne biçim bir yer burası? Organları nereden alıyorsunuz diye sordu Fini Vo'ya. Biz onları canlı ya da bunu istemeyen hastalardan çıkarmıyoruz. Doktor Young? Bradley Young ince uzun boyluydu ve çok endişeli olduğu açıkça görülüyordu. Gözlem aygıtları, monitörler ve bilgisayar slaytlarıyla bir arada bulunan bembeyaz bir tezgah üzerindeki çalışmasını bıraktı. Evet, bu yüzbaşı Fini ve yardımcısı. Doktor Young bizim araştırma baş teknisyenimiz. Buraya araştırma organlarını toplama işini nasıl yaptığımızı anlatır mısın? Elbette. Organların çoğu 30 yaşından daha fazla yaştadır diye başladı. Mesela bu kalp bir hastadan 28 yıl önce alınmıştır. Gördüğünüz gibi hayli hasar var. Bu kalp New Life ünitesinin ilk koşullarında çıkarılıp bir başka kalple değiştirilmişti. O adam şu anda 89 yaşında yaşıyor, iyi durumda. Montana, Bozeman'da yaşamakta. Young gülümsemişti. Bunun yaptığı en iyi esprisi olduğunu düşünmüştü. Organların hepsi ya hastaların kendileri tarafından bağışlanmıştır ya da ölüm anında en yakın akrabaları tarafından veya lisanslı bir organ komisyoncusundan temin edilir. Tüm bunların hepsinin hesabını verebilirsiniz o zaman. Young Fini'ye baktı sadece. Hesabını vermek? Bunların tümüyle ilgili evraklarınız var mı? Bu kişilerin kimlikleri nedir? Elbette. Bu bölüm çok düzenlidir. Her organ uygun bir biçimde dokümente edilir. Donörü ya da komisyoncu bilgileri, çıkarılış tarihi, çıkarılış esnasındaki durumu, cerrahı ve ekibi. Buna ek olarak organın üzerinde çalışıldığı yerde kayıt altına alınır. Buradaki organları dışarıya çıkarıyor musunuz? Zaman zaman, elbette. Young ona devam etmesi için elini sallayan Dr. Vo'ya baktı şaşkın bakışlarla. Başka tesisler belirli bir deposu olan belirli bir organı incelemek için istekte bulunabilir. Dünya çapında birkaç başka merkezle ödünç verme ve satış poliçelerimiz var. Anlaşıldı diye düşündü birden bağlantıyı kurarak kafasında Fini ve defterini çıkardı. Bunlar hakkında ne diyeceksiniz diye sordu ve Eve'in listesini okudu. Yankee'ne Vo'ya baktı ve yine devam edebilirsin sinyali aldı. Evet, bu kardeş tesisler hakkında söylenebilecek her şey bu kadar. Daha önce hiç Chicago'da bulundunuz mu? Birkaç kere bulundum. Anlayamıyorum. Yüzbaşı diye kesti Vo. Bu artık sıkıcı olmaya başladı. Benim işim her zaman keyifli ve heyecan dolu bir iş değil maalesef, dedi rahatça Fini. Son 6 hafta içinde burada kontrollerini yaptığınız organlar hakkındaki bilgileri bana vermeye ne dersiniz? Ben o bilgiler gizlidir. Peabody diye söze başladı Fini. Yang'a bakıyordu. Kefalet prosedürlerine başla. Bir saniye, buna gerek olmayabilir. Bo Peabody'ye geri çekilmesini işaret etti. Doktor Yang, yüzbaşıya istediği bilgileri getirin. Fakat bu çok gizli bir bilgi. Yüzünde ansızın direnen bir ifade belirmiş, kaşlarını çatmıştı. Benim buna yetkim yok. Ben izin veriyorum. Doktor Cagney ile konuşurum. Sorumluluk benim. Bilgileri getir. İşbirliğiniz için minnettarız, dedi Fini ona. Yang, bilgileri bulup getirmek için yanlarından ayrıldığında, Wo Fini'ye doğru baktı, esrarlı ve soğuk gözleriyle. Bu laboratuvarı ve bu merkezi mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde terk etmenizi istiyorum. Önemli bir işe engel oluyorsunuz. Galiba katilleri yakalamak, sizin ölçeğinize göre karaciğer çıkarmak kadar değerli bir şey değil. Fakat bizim maaşlarımızı hak etmemiz gerekiyor. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Cebinden mühürlenmiş yaka iğnesini çıkardı ve göz hizasında tuttu. Elbette, o bir iğne. Bende de buna çok benzeyen bir tane var. Nerede? Nerede? Evde, öyle sanıyorum. Buradaki doktorların bazılarının birer tane takmış olduklarını fark ettim. Sanırım siz kendinizinkini işe takmıyorsunuz. Bu bir zorunluluk değil ki. Fakat parmaklarını uzatarak farkında olmaksızın yakasının üzerinde gezdirdi. Eğer benimle işiniz bittiyse benim oldukça çok işim var. Şimdilik işimiz bitti. Ama yarın yapmam gereken birkaç görüşme daha var. Rozetini bana getirebilirsen görmeyi çok isterim. Rozetimi mi? Evet. Geçen gün biri kaybetmiş de. Elinde tuttuğu rozeti biraz daha yukarıya kaldırdı Fini. Bunun sizin olmadığından emin olmam lazım. Doktor Vo uzaklaştı. Bize ne kadar da sert davranıyor baksana Peabody. Merkeze vardığımızda onu biraz daha yakından araştıralım. Eskiden Amerikan Tıp Derneği'nin başkanıydı. Şu anki başkansa Waverly. Dernek davayı bırakmamız için Washington'a baskı uyguluyor. Belediye başkanını araya sokuyor. Tekerlek içinde tekerlek desene diye söylendi Fini. Hadi. Bu bilgiye geri dönelim ve bakalım birkaç ipucu yakalayabilecek miyiz? Şimdi Van der Haven'ın sorunu ne? Bundan sonraki görüşme Van der Haven'la yapılacaktı aslında ama iptal etti. Peabody onu kimsenin duyup duymadığını anlamak için etrafına bakındı. Onun ofisini arayıp hasta olduğumu söylediğimde doktorun önümüzdeki 10 gün boyunca izinli olduğunu söylediler. İlginç. Sanki bizimle konuşmak istemiyor. Ev adresini bul Peabody. Evine bir uğrayalım bakalım. Rourke elindeki bilgileri gözden geçiriyordu. Baxter'ın bilgisayarına girip Bowers'ın cinayetiyle ilgili verilere ulaşmak onun için çocuk oyuncağıydı. Ne yazık ki ulaştığı bilgiler yetmezdi ona. Ama dikkatini çeken bir şey vardı. Bowers'ın günlüklerindeki tarihlere dair fazla değerli olmayan o çeşitlilik göze çarpıyordu. Rourke bu belgeleri Eve'in adını kullanarak gözden geçirdi ve yıllar öncesine dayanan bazı ufak tefek bilgilere rastladı. Yorumlar, suçlamalar, takdirname aldığında Eve'in dedektifliğe terfi edilmesi gibi şeylere. Bowers'ın yazdığı ve Eve'in Fini'yi eğiticisi olarak tuzağa düşürmek için ayarttığını belirten beyanı okuyunca kaşlarını kaldırdı Rourke. Ve sonra daha önemli davalara atanmasını sağlaması için komutanı ile ilişkiye girdiğine dair o korkunç spekülasyon. Ama zaman zaman açığa çıkan bu ve buna benzer spekülasyonlar, Bowers ve Eve'in kaldırımlarda uyuyan serserilerden birinin cesedi üzerine başlattıkları o şiddetli münakaşayla karşılaştırıldığında o kadar da önemli bir şey gibi görünmüyordu. Rourke'un üzerinde derin düşüncelere daldığı bu takıntı o ana kadar etkisini iyice artırmıştı. Kaderin bu küçük cilvesi ikisini de çarpmış, ikisi üzerinde de zehrini boşaltmıştı. Ama şimdi birisi ölmüştü. Rourke yatak odasına baktı ve karısını uyurken gözledi. Eve ise parçalanmıştı. Hala odayı gözlemekte olan Rourke, Somerset boy gösterdiğinde elini salladı. Şimdi değil. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama Doktor Mira geldi. Sizinle konuşmak istiyor. Geliyorum. Rourke kalktı, Eve bir kez daha baktı. Rourke odadan dışarı çıktı. Sadece yetkili kişilerin parmak izleriyle açılabilen arkasındaki kapı otomatik olarak kapandı. Daha önce içeriye sadece 3 kişi girmişti. Zamandan tasarruf etmek için asansöre bindi. Eve'den gerekenden fazla uzak kalmayı planlamamıştı çünkü. Rourke, Mira sandalyesinden sıçradı. Rourke'un ellerini tutmak için hızlıca odanın diğer köşesine doğru yürüdü. Mira'nın o her zamanki sakin yüzü gergindi. Daha yeni duydum. Hemen geldim. Davetsiz geldiğim için kusura bakma ama gelmek zorundaydım. Davetsiz geldim de ne demek? Mira tuttuğu elleri daha da sıktı. Lütfen. Eve benimle görüşecek mi? Bilmiyorum. Şu an uyuyor. Ona bir ilaç verdim. Bunun için onları öldürebilirim. Kendi kendine konuşuyordu. Onun yüzünde gördüğüm o bakışlara dayanarak söylüyorum bunu. Onları sadece bunun için bile öldürebilirim. Mira ona inandığı için ellerinin titremesine engel olamadı. Oturabilir miyiz? Tabii ki, kusura bakma, aklım başka yerde. Umarım benimle çalışmak zorunda kalmazlar, Rourke. Güzel işlemeli sandalyelerden birine oturdu. Elini yine Rourke'un elinin üstüne koymak için ileriye yasladı. Bu temasın her ikisine de iyi geleceğine inanıyordu. Diğerleri bugün olanlara öfkelenmiş olabilirler veya bu olanlar bazılarının hoşuna gitmiş olabilir ya da herkesin bugün ona olanlara yaklaşımı farklı olabilir. Onun kalbine, ruhuna, kişiliğine olanlara. Bu da Eve'i mahvetti. Yüzü bir ölününki kadar soluk, hem kendi yüzü hem de diğerlerinin yüzü. Geçmişin sefaletini ve korkularını onu az buçuk örtmeye çalışan o gölgeleri okuyabiliyorum yüzünden. Kendi duygularından korktuğunu görebiliyorum. Ama Eve yine de ayakta. Kendini toparladı ve bu duruma ayak diremeye karar verdi. Ve bu bölümde uygulanması gereken prosedür onu mahvetti. Kendini tekrar toparlayacağına eminim. Bunun altından da kalkacak. Ama tek başına değil. Bu tek başına kaldıracağı bir şey değil. Rourke onunla göz göze gelecek şekilde döndü. Işık arkasındaki pencereden içeri sızıyordu. Gözlerinin tehlikeli mavisini gören Mira, cehenneme sıçramaya hazır intikam dolu ve soğuk bir melek canlandırdı zihninde. Hiçbir şekilde yalnız kalmamalı. Senin onun yanında olman Eve'i kurtaracak. O nasıl seni kurtardıysa. Rourke kafasını onaylayan bir tavırla çevirince, ışığın eğimi ve Mira'nın onun hakkında sahip olduğu o tedirgin edici bakış açısı değişti. İlginç bir yaklaşım. Ama haklısın aslında. Eve beni kurtardı. Ben kaybolduğumu bile unutmuştum. Onu kendimden daha çok seviyorum ve onu kurtarmak için gereken her şeyi yapacağım. Mira birkaç dakika boyunca ellerine baktı. Parmaklarını kaldırdı, sonra indirdi. Sana bunu yaparken ne gibi yöntemler kullanacağına veya belirli bölgelerdeki bağlantılarına dair sorular sormayacağım. Benim yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Sence Bowers'ın suçlamalarının geri çekilmesi, Eve'in rozetini geri alması için ne kadar işe yarar? Çok işe yarar ama cinayet soruşturması kapanana kadar veya Eve karşı duyulan şüphe herkesin önünde ve ön yargıya kapılmadan çürütülene kadar bölüm bu konuda takındığı tavrı değiştirmeyecektir. Sen onu testten geçirebilir misin? Doğruluk testi, kişilik profili, olasılıklar gibi. Evet, ama onun istekli ve hazır olması gerek. Bu çok zor bir süreç, hem fiziksel hem duygusal anlamda. Ayrıca bu onun kaygılanmasına yol açacaktır. Ben onunla konuşurum. Acı çekmek zorunda kalacak ama çok uzun süre acı çekmesine izin verme Rourke. Bazen öfkesine de ihtiyaç duyacak. Öfke onun en önemli güç kaynağı olacak. Mira kalktı, Rourke'a bir adım daha yaklaştı. Bowers'ın duygusal ve zihinsel durumunu değerlendirmekle görevlendirildim. Onun son birkaç haftayla ilgili kayıtlarını, günlüklerini, günlüklerinin içeriğini, dostlarıyla ve tanıdıklarıyla olan görüşmelerini görmek için yetkim olacak. Bu da zaman alacak bir şey. Çalışmalarımda çok titiz ve çok dikkatli olmalıyım. Önceliği buna versem de, 2 haftadan az bir süre içinde bölüme çalışmanın sonucunu verebileceğimden şüpheliyim. Onu buradan uzaklaştırabilirim aslında, diye düşündü Rourke. Galiba en iyisi bu. En azından birkaç günlüğüne. Ama gelmek isteyeceğinden şüpheliyim. Neden? Diye sordu Rourke. Onu o kadar iyi tanıyorum ki. Onun hakkında beslediğim duygular çok güçlü. Ama yine de ben bir psikiyatri uzmanıyım. En azından en başında nasıl tepki vereceğini bildiğimi düşünüyorum. Onu analiz ederek mahremiyetine müdahale ettiğimi veya haddimi aştığımı düşünmeni istemiyorum. Eve'in senin için önemli olduğunun farkındayım. Nelerle karşılaşabilirim? Söyle bana. Saklanmak isteyecektir. Uyuyarak, sessiz kalarak, yalnız kalarak seni büyük ihtimalle dışarıda bırakacak. Böyle bir şansı olduğunu söyleyemem. Ama bunu isteyecek, deneyecek. Sadece sen ona başkalarından daha yakın olduğun için bunu isteyecek. Üzgünüm. Mira bir an kendisini kötü hissetti. Seni rahatsız edeceğim ama bir konyak alabilir miyim? Tabii ki. Rourke Doktor Mira'nın yanağına dokundu. Doktor Mira, dedi kibarca, oturun lütfen. Doktor Mira zayıf ve ağlamaklı hissetti kendini. Oturdu ve kendini toparlamaya çalıştı. Bu arada Rourke oymalı bir dolaptan bir sürahi almış, bir konyak kadehine içki dolduruyordu. Teşekkür ederim. Bir yudum aldı içkisinden Doktor Mira, boğazının ısınmasını bekledi. Bu askıya alınma dönemi, ondan şüphe duyulması, kayıtlarındaki bu leke Eve için sadece mesleğiyle veya prosedürlerle alakalı bir şey değil. Eve'in kimlik kartı daha önce de alınmıştı. Eve kartını ve kendisini tekrar kazandı. Onun için bu olay onu tekrar en başa döndürdü. Ne olması gerektiğine bakacak şimdi. Kendini ne kadar uzun süre kapatırsa, ne kadar uzun süre geri çekerse ona ulaşmak o kadar zor olacaktır. Bu sizin evliliğinizi bile etkileyebilir. Ne olursa olsun böyle bir seçeneği olmayacak. Ne kadar inatçı bir adamsın. Çok güzel. Konyağından bir yudum daha aldı. Onu incelemeye koyuldu ve gördüğü şey endişelerini biraz olsun azaltmıştı. Bazen onun yerine kendini koyman gerekebilir. Böyle zamanlarda onun üstüne titremen, onu pohpohlaman ve istediği şeyi yapmasına izin vermen daha kolay olabilir. Ama sanıyorum ikinci bir adım atması gerektiğini fark etmesi için sana ihtiyaç duyacağı noktayı anlayabilirsin. Doktor Mira içki bardağını kenara koydu. Seni ondan daha fazla ayrı bırakmayacağım. Ama eğer yapabileceğim bir şey varsa, olur da beni görmek isterse hemen gelirim. Rourke, Doktor Mira'nın sadakatini, şefkatini geçirdi aklından ve bunların onun işine ne kadar ters olduğunu düşündü. Bowers hakkında eksiksiz bir araştırma ve tarama yapman ne kadar zamanını alır? İşin evrak kısmı verilen emirlere uygun olarak düzenleniyor. 1 veya 2 günde biter. Veriler şu anda elimde, dedi Rourke basit bir ifadeyle ve Doktor Mira ona gözlerini dikmiş bakıyorken bekledi. Anlıyorum. Rourke ona paltosunu giydirirken Doktor Mira'nın ağzından dökülen tek kelime bu oldu. Bu verileri benim kişisel mailime gönderir misin diye devam etti sözlerini omuzlarının üzerinden Rourke'a bakarken. Sanıyorum benim kişisel birimime ulaşmakta herhangi bir sorun yaşamazsın. Hayır, hiçbir şekilde. Senden korkulur Rourke. Eğer elindekileri aktarırsan onlar üzerinde çalışmaya bu akşam başlayabilirim. Minnettarım size. Rourke Doktor Mira'nın çıktığını gördü. Daha sonra Eve bakmak için merdivenlerden yukarı çıktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 266. Devamı 25. ayrımda.